Ayrım 31, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 276. New York'a dönmeden kısa bir süre önce Nick Geraci Durango'daki Pusu filminin setinde Fredo Corleone ile karşılaştı. Eğer kafanı kaldırıp dekora ve kablolara bakmazsan içerideki her şey yeterince gerçekçi görünüyordu. Fredo'nun filmde ufak bir rolü vardı ama henüz kostümünü giymemişti. Sallanır kapıların yakınında bir masaya oturdular. Oradaki tek insan onlardı. Dışarıda tek gözlüğü olan Alman yönetmen çamurun rengini ve sertlik derecesini beğenmediği için adamın tekine bağırdı. Fredo sabah gazetesini masaya fırlatırken "Bunu gördün mü?" dedi. Atılan başlıkta film yıldızı sokak serserisi bir kocayla balayında yazıyordu. İlk iki paragraf Diane'la Dan'dan alınan zararsız sözlerdi. Üçüncü paragrafta Fredo'nun da filmde rol aldığı, sahneye çıkan ilk kötü adam olduğu yazıyordu. Bunun ardından hikaye eski haberlerle doluydu. Yıllar içerisinde çoktan New York gazetelerinde yer almış ve değişik kelimelerle süslenmiş haberler. Fotoğraflar bile vardı. Fredo Vito'nun vurulmasının hemen ardından kendisinin kaldırım kenarına oturmuş, yaşlı adamın hayatını kurtarmaya çalışmak yerine bas bas bağırarak ağlarken çekilen fotoğrafını tekrar ortaya çıkarttıkları için muhabirlere çok kızgındı. Fredo, "Ben kötü adamı oynamıyorum," dedi. "Onu taklit ediyorum." "Geraci, aradaki fark ne?" dedi.
"Eğer gazeteyi arar ya da yanlarına gidersen basacak bir hikayeleri olur. Hem de gerçek bir hikaye. Bu her şeyi daha da kötü bir hale getirir. Bu arada üzerindeki giysi oldukça hoş. Adamın var mı?"
"Sen daha kötü mü dedin? Öyle değil mi? Öyleyse benimle aynı görüştesin. Bu kötü. Hiçbir zaman daha kötüye iyiden ya da fena değilden gidemezsin. En azından zaten kötü de olmadığın sürece."
"Geraci, niye bu konuyu bu kadar önemsiyorsun ki?" dedi. "Bu lanet olası bir Tucson gazetesi.
Tüm gerçekleri yanlış yansıtmışlar. Tıpkı Diane'la Dan'ın artık film yıldızı olarak nitelendirilmediği gerçeği gibi. O oldukça verimli bir dönemi ardında bırakmıştı. Şimdiki kariyeri ve görünümü o günleri aratıyordu. Geraci onu sadece alabileceği tüm işlerin biteceği gün geldiğinde alıştığı yüksek hayat standardını devam ettirmek amacıyla Fredo ile evlendiğini düşünüyordu. Dışarıda yönetmen "Başla!" diye bağırdı. Koca bir vagon tozlu yoldan aşağı tüm hızıyla inmeye ve Diane'la Dan çığlık atmaya başladı. Fredo, "Bu senaryo uygun," dedi. "Fontaine ölür ve Didi çığlık atar. Kadın şerifin dul eşini oynuyordu. Johnny Fontaine de papazdı. Geraci, gerçekleri bilmek istiyorsan," dedi, "onları gazetelerden daha iyi yerlerden edinmelisin." "Biz bir ay önce evlendik. Bu bir sır değildi ve çoktan balayına çıktık. Pembe ciplerle kumsala inilen Acapulco'da bir hafta sonu geçirdik."
"Kısa bir balayı."
"Biz meşgul insanlarız."
"Sinirine dokundun galiba, öyle mi?"
"Hey! Kim balayında daha fazla zaman geçirmek istemez ki? Bilirsin işte." Geraci, eğer Diane'la Dan gibi saldırgan bir kadınla otel odasına kapanmak zorunda kalacak olsaydı uzun bir balayı istemezdi. Belki de kadını başından def ederek onu şimdi yaptığı gibi bağırtırdı. Yönetmen çekimi bir kez daha başlattı. Bu sefer Diane'la'nın çığlıkları çok daha kuvvetliydi. "Geraci, bugüne kadar hiç Acapulco'ya gitmedim," dedi. "Güzel bir yer mi?"
"Bilemiyorum. Tabii ki. Sanıyorum diğer birçok yer gibi."
Fredo havaalanında bir limuzine binerken çekilmiş fotoğrafının tam üzerine nişan alarak masaya yumruğunu indirdi.
"Bana bunu açıkla ha. Diane'la rahat 3 haftadır burada. Ben ise sürekli gidip geliyorum. Şimdi birdenbire şu lanet gazetelerde çıkan bu haberler de ne?"
"Bir film yıldızıyla evlendim Fredo. Başka ne olmasını bekliyordun ki?"
"Ben bir film yıldızıyla bir ay önce evlendim."
"Tanrı aşkına, sen de artık bir film yıldızısın."
"Aman sen de. Bu sadece vakit geçirmek ve kıkırdamak için yapılan bir şey. Yani rol yapmak diyorum. Kendimi sanki ikinci bir kişilik yakalamışım gibi hissediyorum."
"Gerçekten mi?"
"Pekala, neden benden eğlence dünyasında geliştirmeye çalıştığı bir geçmiş olan adam diye bahsetmiyorlar?" Gerçi Michael Corleone'nin kelimelerini erkek kardeşinin ağzından işitiyordu. Michael kendisininkine nazaran daha göz önünde olan Fredo'nun kimliğini, Corleone'leri yasal ya da en azından görünüşte yasal hale getirmeye yardımcı bir araç olarak kullanma yolunu seçmişti. Gerçi bak dedi, ben bu gazeteyi aylardır okuyorum. Bunu hiç kimse okumaz, güven bana. Fredo güldü, bir süre sonra yüzündeki gülümseme silindi. Bu bir şakaydı, öyle değil mi? Gerçi omzunu silkti ve ardından gülümsedi. Fredo da gülümseyerek Gerçi'nin omzuna sevecen bir tarzla vurdu. Colio Nateore. 3 hafta öncesine kadar bu filmin set çalışmaları başlamadan evvel Gerçi Fredo ile çok seyrek görüşmüştü. O günlerde Fredo gözüne oldukça hoşlanılabilecek bir kişi gibi görünmüştü. Fredo el oyması barın arkasına dizilmiş şeffaf etiketsiz şişeleri işaret ederek ''Sence şu viskilerin hepsi gerçek midir?'' diye sordu.
''Nereden bilebilirim ki? Niye kendin gidip bakmıyorsun?''
Fredo bu fikri kaşlarını çatıp elini sallayarak reddetti. ''Bu ihtiyacım olan son şey.''
''Gerçi aspirin ister misin?'' dedi.
''Birkaç tane aldım.''
''Zor bir geceydi herhalde.''
Fredo kafasını sallayıp aynı anda hem üzüntülü hem de şaşkın görünerek ''Baksana ne anlatacağım.'' dedi. Artık her gece bir diğerine benzemeye başladı. Geçen gece eşlerini de alarak her zamanki gibi şehre inmişlerdi. Bir kapris uğruna Meksika'ya gitmişler. Oraya vardıklarında Deanna'dan bir eşek şovu izlemekle ısrarcı davranmıştı. Charlotte sırf bu yüzden Gerçi ile sabahtan beri konuşmuyordu. Tüm bir gece boyunca kim ne anlatmaya çalışırsa çalışsın, Diana Dan'ın konuşmayı döndürüp dolaştırıp yine Diana Dan'a getirmiş olmasına sinirlenmişti. Gerçi nedensiz bir şekilde konuyu değiştirmeye çabalamış, ancak değişiklikler ne kadar komik olursa olsun, kadın bunları yeni bir Diana Dan hikayesi anlatması için verilen bir ipucu olarak algılamıştı. Eve döndüklerinde Char onu kadınla flört etmekle suçlamıştı. Gerçi ona karşılık vermemişti. Tanışıp yakınlaşacağı için heyecan duyduğu film yıldızının koca kafalı, cırlak sesli ve sürekli kocasının içten içe sıkıntı yaşarken gülümsemeye çalışan Fredo hemen yanında oturuyordu. Oral seksten hoşlanmadığından bahseden ve bir eşeğin kızılderili genç kızı becerirken seyretmenin müthiş bir şey olduğunu düşünen bir kişi çıkması onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Eğer Charlotte ona biraz daha fırsat verseydi, Doğu İslip'teki karıların ne kadar vahşi geceler geçirdiklerini anlatmaya başlayacaktı. Sokağın aşağısından korkunç bir çarpma sesi geldi. Kullanılan şu araba olmalıydı. Fredo telaşlanma dedi. Bu da senaryonun bir parçası.
Gerçi evet tamam dedi. Eğer kazalar hakkında biraz hassas davranırsan beni affet.
Fredo benim böyle bir kudretim yok dedi. Eğer bağışlanmak istiyorsan bu işlere Mike'ın bölümü bakıyor. Gerçi şaşkınlığını belli etmemeye çalıştı. Fredo'nun sesinde erkek kardeşine karşı hiçbir kızgınlık ya da küskünlük hissetmemişti. Yani Fontaine burada mı? Fredo olumsuz anlamda kafasını salladı. Hayat hikayesini yazdırmak için yazar yazar dolaşıyorlar. Buna inanabiliyor musun? Dublörü de burada geberiyor. Fontaine'in kendi film stüdyosuna karşı gösterdiği ilgisizlik gittikçe daha büyük bir problem halini alıyordu. Fakat hayatında ilk defa bir çekimin tam ortasında toz olup gitmişti.
Gerçi yani her şey bu kadar basit mi diye sordu. İşe bu şekilde mi devam edecek?
Fredo bu işe bulaşmak istemiyorum dedi. Ben bir yandan Didi'yi dinliyorum, diğer yandan erkek kardeşimle ve başka bir taraftan da lanet olası Hagen'la uğraşıyorum.
Yani üç taraftan da sıkıştırıldın öyle mi?
Fredo öyle görünüyor dedi. Bu kimseye tavsiye edebileceğim bir hissiyat değil. Ardından işler hakkında konuşmaya başladılar. Gerçi kendisinin New York'taki operasyonlar hakkındaki mesajlarını Fredo'nun etrafa yayacağını, tıpkı diğer karşılaşma ve görüşmelerde yaptığı gibi umuyordu. Fredo bunu yapmak yerine ona bir gün önce yapılan barış görüşmelerini aktardı. Her şey öğrenilmişti. Gerçi eve dönüyordu. İşittikleri bir kişinin vurulmadan hemen önce duyabileceği türden şeylerdi. Fakat eğer olacak şey bu olsaydı neden Mike bu iş için Fredo'yu göndersindi ki?
Fredo iyi misin diye sordu. Beni işitmiyor musun ne? Ben bu tür konuları öğrenen birisinin bulutların üzerinde uçmasını beklerdim.
Işıkçı tayfasından birkaç adam içeri girip bazı hazırlıklar yapmaya başladı. Destek elemanları yerlere talaş serpti, kumar masalarını, iskambil kağıtlarını, kirli bardakları yerleştirdiler ve muhtemelen rahmetli olan bir piyano sanatçısının plağını çalmaya başladılar. Geraci her şey gittikçe daha karmaşık bir hal alacak, işte o kadar dedi. Eve mi gidiyorsun?
Freddy ses tonunu alçalttı. Hey, straçilerle aran nasıl?
Demek istiyorum ki, bilirsin işte nasıldınız?
Tüm bunlar olmadan önce.
Bunu sormamın bir sebebi var.
Burada birlikte çalıştığım insanlar var.
Siyah Tony Strachey araç vermeseydi uyuşturucular Jersey'den çıkıp New York'a bu kadar sorunsuz giremezdi.
Neden sordun?
Bir önerim var, senin açından da faydalı olabilir. Yeni bir kazanç kapısı. Bugüne kadar karşılaştığın en müthiş şeylerden birisi olabilir. Mike'la konuştuğumda zar kullanılmayacak dedi. Fakat seni tanıdıkça seninle bir olup bu konuda onun fikrini değiştirebileceğimizi düşünmeye başladım.
Bilemiyorum Fredo.
Geraci belli etmediğini umdu fakat resmen şok olmuştu. Fredo kendini bu kadar az tanıyor olmasına rağmen ona birlikte Michael Corleone'ye meydan okuyabilecek kadar sempati duymuştu.
Eğer Don istemediyse...
Bu konuda telaşlanma, bu işle ben ilgileneceğim. Onu hiç kimsenin tanımadığı kadar yakından tanıyorum.
Geraci eminim ki doğrudur dedi.
Bu kadar aleni bir sadakatsizlik, kendisini bazı konularda rahatsız hisseden kişilerden gelmiş olsaydı durum oldukça şaşırtıcı olurdu. Ama ya Sotto Coppo'dan geldiğinde, ya Don'un erkek kardeşinden geldiğinde?
Sana karşı açık davranmam gerekli Fredo. Ben tutup da...
Senin söylediklerine önem veriyorum ama beni bir dinle, tamam mı? Pekala, işte geliyor. Sen bir avukatsın öyle değil mi? San Francisco'da insanları saklamanın yasalara aykırı olduğunu biliyor muydun? Hayır, o avukat değildi ama Geraci bu düzeltmeyi yapmaya dahi tenezzül etmedi. Tam o sırada Diana'dan koşturarak sallanır kapıdan içeri girdi.
Barmen diye hırıldadı, bana en iyi viskinden ver.
Geraci bu oldukça başarılı dedi çünkü gerçekten de öyleydi. Tam anlamıyla o filmde bir boksör olan kaba saba kötü adamı canlandıran aktörü taklit etmişti.
Fredo, bunlar gerçek viski şişeleri değil dedi.
Kadın, senin şu gerçeğe olan bağlılığın dedi, çok hoş. Sil gidip sıyrıl şundan, tamam mı?
Fredo karısını dikkate dahi almadan Geraci'ye dönüp ah dedi, neredeyse unutuyordum. Kendi ceketinin klapalarını tuttu. Bir adamım var, Beverly Hills'da yaşıyor ama bazı şeyleri ayarlaması için onu Vegas'a gönderdim. Hakkında edindiğim bilgilere göre o Fontaine'in de adamı.
Diana'dan, senin tam aksine dedi. Johnny'nin pantolonunu özel siparişle diktirmesi lazım, aksi takdirde üzerine uymaz. Çünkü onun aleti...
Fredo üzgün bir şekilde gülümsedi. Bu doğru.
Büyükmüş öyle mi?
Geraci Fredo'nun karısının böyle bir şey söylemesine göz yumduğuna inanamıyordu.
Fredo öyle söylüyorlar dedi. Söyleyenler kimler?
Ah şekerim.
Diana'dan bir sandalye kaptı ve bacaklarını olabildiğince açarak üzerine oturdu.
Kimler söylemiyor ki?
Kaşlarını sağa sola oynattı. Geraci Fredo'nun gözlerinden sinirlendiğini anladı fakat gülümsemesi suratına takılıp kalmıştı.
Diana'dan, Margot Ashton ile birlikte bir film çevirmiştik dedi. O zamanlar hala Fontaine ile evliydi. Yönetmen Flynn, şu şişko Mick ayısı, Johnny Fontaine gibi 50 kiloluk sıska bir güçsüzle birlikte olduğu için sürekli onunla dalga geçiyordu. Bu oldukça eski bir hikaye, bilirsiniz işte. Ve Margot herkesin önünde oldukça yüksek sayılabilecek bir ses tonuyla sıska olabilir fakat boyutları mükemmel. 50 kilonun 40'ı Johnny ise onu da penisi demişti.
Fredo tiz bir kahkaha attı.
Geraci Bayan Ashton çok sempatik bir kadın dedi. Ve sen bayandan 10 kilo Diana ve 40 kilo koca bir kafa.
Diana doğal olarak diye sözlerine devam etti. O bunu söyledikten sonra onun konuyu abartıp abartmadığını anlamak benim açımdan şart oldu. Geraci'nin o güne kadar surat ifadesinin Fredo Corleone'ninki gibi hızlı bir şekilde neşeden umutsuzluğa dönüştüğünü gördüğü tek kişi güzel kızlarıydı. Ama buna sadece onlar bebekken şahit olmuştu. Ve sizin gibi mükemmel insanların önünde şunu büyük bir memnuniyetle açıklayabilirim ki ben...
Geraci eve gitmem lazım dedi ve öyle de yaptı.
Detayları San Francisco'da başka bir zaman öğrenirdi. Pete Clemenza'yı sürekli olarak rahatsız eden bir nokta vardı. Kumdaki kaledeki o gece Fontaine, Buzz Fratello ve Dottie Ames'i izlerken Mike Hagen'la uçak kazasına ilişkin telefon görüşmesini yapmadan hemen önce. Neden Mike Hagen ile konuşmaya henüz başlamadan Clemenza'nın omzuna dokunarak gitmeleri gerektiğini işaret etmişti ki? Kalkıp gitmesi gerekeceğini nereden ve nasıl biliyordu? Clemenza bu konuda hiçbir zaman hiç kimseye hiçbir şey söylemeyecekti. Fakat üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken bir şeydi bu. Bu gecenin ikisinde bir insanı ipek pijamalarıyla dışarı çıkartabilecek, güzel bir puro yaktırabilecek, terasın ışıklarını kapattıracak ve Cadillac'ından o lanet olası pisliği cilalayarak çıkarttıracak türden bir şeydi.
31. ayrımın sonu. Sayfa 282.